Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. İslam'dan Hayata Ölçüler programında. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetlerinizi daim eylesin.
Cemiyan.
Hocam bir önemli problem var diye düşünüyorum. Yani İslami bilgilenmenin seyri, sıhhati meselesi. İnsanlar mesela İslam'a diyelim ilgi duyuyorlar. Bir yerden öğreneyim ben, bu bilgim az, bu noktada sığ kalmışız vesaire diye başlıyor düşünce silsilesi. Ondan sonra da işte bir yerden öğrenmeye çalışıyor. Öğrenme alanları var. Diyelim medya var. Bir takım tavsiyeler var, bir takım mahfiller var. Yani İslam'ın öğrenilebileceği düşünülen mahfiller var. Sonra öğreniyor ve diyelim sizin önünüze sorularla geliyor. Yani Kur'an üzerine sorular, hadis üzerine sorular, peygamberimiz üzerine sorular, işte İslam kaynakları üzerine sorular, eski alimlerimiz üzerine, hadis alimleri, fıkıh alimleri, tefsir alimleri üzerine sorular ve hissediyorsunuz ki yani kafası karışmış bu insanımızın, bir hayli kafası karışmış. Şimdi size de zannediyorum soruyorlardır. Hocam nereden başlayalım biz? Doğru bir İslam bilgilenmesine nereden başlayalım? Nerede riskler var? Vesaire diye soran çok sayıda genç olduğunu tahmin ediyorum. Ya da gençlerle sohbetinizde, mesela insanlarla sohbetinizde önünüze gelen soruların yani ciddi bilgi zaafına, yanlışlıklar içerdiğine şahit olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani bir isterseniz önce problem üzerine bir şeyler konuşalım. Sonra da hakikaten bir yol gösterici olmak babında, yani insanlar nereden başlamalı İslami bilgilenmeye? Doğru bir zihni edinim, zihni telakki nasıl oluşur? Kişiliğimize nasıl yansır bu? Bunlar üzerinde biraz sohbet edelim, evet, diye düşünüyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir 100 seneden geri gitmeyelim ama 100 seneden beri hilafeti kaybettiğimiz zamandan beri diyelim, bir bilgi eksikliği söz konusuydu.
Evet.
Yani bilgi yok. İslam bilinemiyor. İşte harf inkılabı geçirilmiş. Aynı şekilde Müslümanların üzerinde büyük zulümler olmuş. Ulema ile bağlantılar kopmuş gibi pek çok gerekçelerden kaynaklanan bir bilgi eksikliği, bilmeme, cahillik. Evet. Vardı. Bu bilgi eksikliği son 10 senedir bilgi kirliliğine dönüştü.
Evet, çok önemli, evet.
Belki yani bu böyle çok iddialı bir söz olmasın ama bilgi eksikliği daha iyiydi gibi geliyor bana.
Evet.
Bilgi, keşke bir şey bilmese insan da kuru kuruya teslim olsa, ben Müslümanım işte ne bileyim dese.
O, koca karı imanı dediğimiz gibi, iş herhalde.
Yani o ona rıza gösterecek, var, evet, ona rıza gösterecek duruma geldik. Bilgi eksikliği daha iyiydi gibi.
Evet.
Yani böyle bir şey talebimiz yok ama bilgi kirliliği çok kötü oldu. Bilhassa bu medyanın isteyenin, yani devletlerin dışında isteyenin özelliğinde çok rahat kullanabildiği bir araç haline gelmesiyle beraber cinsel ve dinselin çok para ettiği bir,
evet,
kurum yani.
Doğru.
Dini konularda, cinsi konularda çok para ediyor.
Öyle denir yani. Bu mesela haftalık dergiler falan dini konuyu kapağına çıktı mı çok satıyor. Cinsel bir konuyu kapağına çıktı mı çok satıyor, öyle maalesef.
Gibi. Evet. Yani böyle bir bu sebeple bilgi kirliliği ne yazık ki var.
Evet.
Yani hem de çok büyük oranda var. Bu bilgi kirliliği gitgide en üst noktaları, yani Kur'an'ımızı bilgi açısından, mukaddesatımızı bilgi açısından, hatta Allah-u Teala'nın zatına ait konuları bilgi açısından bilgi kirliliği kuşatması altına alıyor. Belki de bunu müstakil bir konu olarak bir gün değerlendirelim, bu bilgi kirliliği nedenlerinden biri. Yani şu anda biz bilgi kirliliğini bilgi yoksunluğundan daha fazla yaşıyoruz. Yani bilgi yoksunluğu mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarındaki ilk 30-40 sene, ilk zaman diliminde yoğun bir baskı vardı. Ama insanlar mesela nikahı mukaddes dini bir vecibe olarak görüyorlardı. Nikah kimsenin ağzında tartışma konusu değil, olmuyordu. Evet. En basit örneği. Şimdi ise bir noktaya geldik ki, yani nikahın şurası doğru mu, burası doğru mu, olsa ne olur, olmasa ne olur? Müslüman insanların ağzında bile sakızlaşabiliyor.
Evet.
Bu tefekkür edilmesi gereken, bu ümmet adına kendisini mesuliyet altında hisseden kimse oturup onların konuşması, düşünmesi, bir çare üretmesi gereken bir mesele. Burada bir dipnot gibi bir ilavem olsun. Şu anda bir bilgi kirliliğinden söz ediyoruz ya, işte medya kanalıyla, evet, daha çok kitap, bir miktar kitap, basın kanalıyla. Bu böyle işte diyelim %80'lere ulaştı, hava kirliliği ölçümü yapılıyor ya. Bilgi kirliliği %80'lere ulaştı, burada kalır diyebileceğimiz bir noktada da değil.
Evet. Gitgide müthiş bir sirkülasyon var hocam.
Müthiş bir şey. Yani bir sene sonra %90'lara ulaşabilecek bu kirlilik
olan. Evet. Buna bu çok sadece esef... medyada değil belki. Yani İslam'ı öğreteceğim diye yola onu, çıkmış bir takım odaklar, yani, mahfiller. Evet.
Şimdi bu medya, eskiden bizim gençliğimizde mesela gavur medya bunu kışkırtıyor falan gibi yapılardık. Evet. Şimdi çok iyi niyetlerle kurulmuş bir ilahiyat fakültesinde mesela buradan yetişenler dinimizi sulandırır mı diye endişe etmeye başladık.
Evet.
İsim zikretmeyelim de belli bir kesim, grup Müslüman kardeşlerimiz, İslami hassasiyeti olanlar, hatırlarsınız sizin ve bizim talebelik yıllarımızda İmam Hatip liselerine düşmanlık yapıyorlardı. Yani beğenmeme falan değil.
Düşmanlık, evet.
Değil mi, siz hatırlıyor musunuz?
Tabii tabii hocam, hep o şeylerden, gözaltı hallerinden geçtik yani.
Yani o kadar ki camide İmam Hatip mezunuysa onun arkasında namaz olmaz. Ki,
ha, öyle de vardı.
Yani
doğru.
Bu en son nokta. Bundan ötesi yok herhalde.
Doğru, evet.
Namaz, çünkü bu dinde namaz zirve bir ibadet. Bir Müslümanın arkasında namaz kılınmıyorsa bu milletten değil, bu dinden değil gibi
evet,
anlaşılması gerektirecek bir şey. Şimdi o günleri tefekkür ediyorum hocam. Halbuki ortada neyini beğenmiyorlardı? Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor İmam Hatip'siz talebeleri. Tecvidi iyi bilmiyorlar gibi şeyler. Yani ortaya koydukları hüccet buydu. Yani niye İmam Hatip Lisesi'ne düşmanlık yapıyorsunuz? Esasen onların medresesine çomak sokulmuş oluyordu belki.
Öyle belki, algı öyle.
O niyetleri biz tahlil etmeyelim. Ama gerekçelerini...
Öyle bir dönem geçti yani.
Yani tecvid bilmiyor. Ama bu 5 sene 10 sene olmadı hocam. Tabii, herhalde bir 30-40 sene uğraşıldı. Evet. 50'lerden de beraber İmam Hatip'ler.
Ama son zamanlarda onların tavrı değişti İmam Hatip'lere.
Şimdi
yönelik.
Her İmam Hatip'in önüne yurt açar oldular. İmam Hatip'i teşvik edelim.
Evet, evet.
Ne oldu? Bir zaman sonra baktılar ki başka bir çaresi yok mu Müslümanlara?
Evet.
Yani İmam Hatip olmadan olmuyor.
Tabii.
Medrese yetmiyor bir tür. Yani teslim olunuldu bu noktaya.
Evet.
Şimdi ben bundan düşünüyorum, yani Müslümanlar olarak biz bir yerde ilahiyat fakültesi açıldı. Bundan sevinmemiz gerekiyor bizim. Yani devlet eliyle, layık bir devletin eliyle dinimiz öğretiliyor. Sonra 3 gün sonra bakıyoruz ki orada okuyan gençler Kur'an-ı Kerim'e karşı cüretkar oluyorlar. Hiç böyle yani bir gazete değerlendirmesi yapar gibi, dergi karıştırır gibi Kur'an-ı Kerim'i karıştırabiliyorlar. Bu bir bilgi kaosu. Şimdi bu örneği niye zikrettim, geçmişte bir grup böyle yapmıştı diye. Biz bilgi kirliliğinden dolayı dünyaya küsüp caminin kapılarını da iyice kapatıp caminin içinde mi din yaşayacağız? Bu kirlilikle de mi savaşıp bilgi noktasına ulaşacağız? Evet. Kirlilikle de savaşacağız. Yani kendimizi dezenfekte edeceğiz. Ayakta duracağız.
Evet. Zaten onu konuşmaya çalışıyoruz. Yani, şimdi nasıl bununla baş edilir, bu kirlilikle, değil mi? Onu konuşmaya.
Yani kirlilikle, ihtiyaca karşılamayla, yani kenara çekilip lanet edip Allah kahretsin dinimizi sulandıranları deyip gitmek yetmiyor hocam.
Yetmiyor tabii.
Beddua vazifemiz yok bizim. Cihat vazifemiz var. Cihat da eylemdir, beddua değildir. Yani dolayısıyla bizim oturup bu kirletmek isteyenlere karşı temiz tutma mücadelesi yapmamız lazım.
Evet, evet.
Vazifemiz bu bizim.
Evet.
Dün yine büyük bir kuruluşun öğretmenler toplantısındaydım. Müdürler öğretmenler toplantısı yapmışlar. Soru bölümüne geçildiğinde ilk soru şu oldu. Ya hocam işte hadislere, Efendimizin sünnetine karşı çok tepki var Müslümanlarda, ifade edilebiliyorsunuz.
Evet, evet.
Çok tepki var. Yani bu tepkiye karşı ne yapmamız lazım? Dedim ki ya kardeşim, Müslümanlar peygamberine tepki gösteriyor sözünü çok düşünmeden konuştun sen.
Evet.
Yani Müslüman peygamberine
tepki gösterir mi?
Yani insanın intihar etmesi gibi bir şey bu.
Yani
kendisini bıçaklayan insan olur mu? Cinnet geçirirse olur.
Cinnet geçirirse.
Müslüman peygamberine nasıl tepki gösterir? Yani bu akıl kârı değil. Sorumu geri alıyorum dedi. Yok dedim, sen bir defa sordun. Evet. O da üzüldü hakikaten. Evet. Aslında sorusu
haklı. Ama bir
haklı.
Problem var.
Sorusu haklı da o bu soruyu...
Soru böyle mi formüle edilmeli?
Çok yanlış oldu.
Evet.
Tabii çok yanlış
evet.
oldu. Sonra ona dedim ki...
Ama şöyle de bir şey var. Yani belki o daha ayrı, geniş bir konu ama... Yani Müslümanların içinde... Böyle bir şey ortaya var. Çıkıyor yani.
Ben evet, de kabul. Evet. Ben sorunun soruluşundan bile muzdarip olduğumu hissettirmek istedim.
Evet.
Yani o bile ızdırap veriyor. Yani
tabii,
bu soruş tarzı. Onlarla beraber İslam'ı paylaşmam bile yanlış benim.
Evet.
Yani ne demek peygamberime karşı duruş yani?
Ya bu soruyu o işi yapanlara sormak lazım. Ya arkadaş, sen hem Müslümansın hem de peygamberini tartışıyorsun yani.
Yani.
Değil mi yani?
Ona dedim ki, şimdi dedim bizim bu kampanyaya karşı lanet etmemiz ne işe yarar? Daha fazla kışkırtır.
Evet.
Siz yoksunuz bu dinde, biz varız desek ne olur? Zaten yeteri kadar bölünmüşüz, bir bölük daha oluşturuyoruz.
Evet.
Oturup bunlara karşı cevap yetiştirsek bile.
Evet. Yani
diyelim ki öyle değildi, böyledir. Desek yani makul, kavga etmiyoruz,
evet.
beddua etmiyoruz ama dediklerini cevaplandırıyor. Bu bile bir kere iyi bir sonuç değil hocam. Neden? Her cevap onun bir cevabı aynı zamanda. Cevaba cevap kökü olmayan bu ayrık otunu tarlanın
büyütüyor.
Köklüsü haline getiriyoruz. Kökleniyor bu.
Evet.
Yani bir cevap bir görev aslında ama bu çok riskli bir şey. Bir santimlik kökü varken 5 santimlik kök olacak bu. Yani bile bile biz katkıda bulunacağız.
Evet, orada da bir şey var yani.
Bunu ustasının yapması lazım.
Evet.
Yani bu avamın tartışı, cami önünde namazı beklerken insanların ya hadis varmış yokmuş, sünnet varmış yokmuş diye tartışması, cami kapısına kadar gelmesi bu tartışmanın yarın mihrapta tartışılması demektir.
Evet, evet.
Bu böyle basit bir ayrılık bile olmaz. Dolayısıyla bunu ehli, yani Ömer bin Hattab'ı tanıtırken Ayşe isimli tabiinden bir kadıncağız. Ya Allah Ömer'e rahmet etsin diyor. Vurdu mu bir defa vururdu diyor.
Evet.
Yani ne demek vurdu mu bir defa vururdu? Öyle tak tuk esneyerek vurmazdı. Vurdu mu şimdi bitir. Yani. Sorun çözen adamdı.
Sorun
yani.
Çözen adam. Sorun. Evet.
Şimdi gevşek tükürüğün sakala zararı var denir.
Öyle
ya.
Denir evet.
Bu da yani böyle çoluk çocuğun tartıştığı. Mesela bunu, bu konuyu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle münazara yaptığımızı kabul edelim.
Evet.
Yani bir grup öğrenciye çıkarıyorsun, öbür öğrenciye çıkarıyorsun, biri vardır biri yoktur diyor. Bunun sonucu ne hocam? Oradakilerin belki yarısının şeytan tarafından tuzağa düşürülüp en azından böyle bir şeye hazır hale getirilmeleridir.
Evet.
Dolayısıyla bu Ömer mantığıyla çözülür. Yani vurdun mu ezersin ama gevşek tükürükle ağızdan atılabilir bir şey değil. Bu çok önemli hocam. Sonra o kardeşe dedim ki yani bu izahatları ya dedim ki benim asıl size tavsiye ettiğim şey ne konuşuluyor? İşte İmam Buhari'nin Buhari'si çürütülmeye çalışılıyor. Müslim'in sahihi çürütülmeye çalışılıyor. Biz buna cevap verdik veriyoruz yerine bunlar ne yapmak istiyorlar? bin insanın Buhari'den uzak kalmasını istiyorlar. Niye biz kampanya başlatıp İmam Buhari'nin hayatını evlerimizde bu sene ders olarak okuyacağız diye bir karar almıyoruz?
Evet, evet.
Yani ben büyük ihtimalle kış şartlarını kaldıramam. Caddenin ortasına soba kurarak ne yakarsam yakayım. Yani Irak petrollerini tutuştursak herhalde Siirt ısınmaz değil mi hocam?
Evet.
Irak'ın bütününü yaksak.
Evet. Siirt'in sokağı ısınmaz.
Isınmaz.
Evet.
Yani ama Siirt'te bir evde oturup küçücük bir, hatta mangal gibi küçücük bir şey yaksa bir insan ısınır. Donmaktan kurtulur.
Tabii.
Şimdi biz madem İmam Buhari'mize dil uzatılıyor, şöyle bir karar verebiliriz. 100.000 ev bu sene akrabalarıyla toplanıp İmam Buhari'nin bu dine hizmetini konuşacak.
Evet.
Çok. Yani sobamızı yakıp ısınabiliriz biz. Ama kış şartlarını götüremeyiz.
O kadar karanlığa şey, öyle bir söz var ya hocam. Karanlığa söveceğine
bir mum yak.
Bir mum yak.
Önün evet. Aydınlansın. Evet, evet. Şimdi çünkü öyle anlaşılıyor ki Rabbimiz bu dönemde bir önceki dönemde ezanı susturmakla kullarını imtihan etti. Bakalım evet. Refleksi ne olacak müminlerin diye. Muhteşem bir refleks gösterdi insanlar. Bir partiyi kendilerinden olup olmadığını bilmedikleri halde ezanı serbest bırakacağım dediği için iktidar yaptı Türk evet. Halkı. Yani o süreci böyle değerlendirdim. Sırf ezanın hürmetine oldu büyük
tabii,
ihtimal.
Tabii,
görünüyor
tabii,
bu yani.
Tabii.
Ezanına sahip çıkma çalışmasıydı Müslümanların. O dönem öyleydi. Ezan susturuldu. Kur'anlar imha edildi. Bu dönemde de Rabbimiz Müslümanların sadakalarıyla okumuş, eli kalem tutar hale gelmiş 3-5 kişiyi ayağını mı kaydırdı? Ne yaptıysa Allah-u Teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tahtını sarsmak istiyorlar. Müslümanların nezdinde. Tartışılabilir bir peygamber, iman edilmiş bir peygamber değildir ki.
Evet.
Yani ya, bu 20 sene önce
içinde didiklediğin
kim ya, senin Allah ilkokul Allah. Arkadaşın mısın, cami imamı mı mahallede, kim kimi konuşuyor, haddimiz evet. Ne bizim? Yani sırf bu yüzden önce mesela şefaat mefhumunu çürüttüler hocam.
Evet.
Şefaat çürürken biz bu tepkiyi gösteremedik ya.
Doğru.
Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti topluca çürütülüyor.
Evet.
Yani evimizin kiremiti düştü, o kiremiti düzeltmedik biz. Yağan yağmurlar içimizi çürüttü bu sefer.
Ya.
Gibi
sütunlar
oldu.
Çürüdü. Evet.
Yani bunun için şu anda Rabbimiz görünen o ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkıp çıkmayacağımızı görmek için bizi imtihan ediyor.
Evet.
Bilgi kirliliği, dinin içeriden saldırıya uğramasının, yani kafirlere gerek bırakmayacak saldırılara uğramasının mantığı bu olsa gerek. Onları Allah-u Teala bu tuzağa çektiğine göre bizim onları gelin sizi kurtaralım diyecek halimiz yok aslında hocam. Çünkü bir edep dairesinde bunu yapmıyorlar. Kabir azabından başlıyor adam.
Evet.
Havaalanında bir vilayette, isim zikredersem o şahıs tanınır, havaalanında yanıma yanaştı. Selamünaleyküm, aleyküm selam dedi. Ya Nurat dedi, çok ayıp oluyor dedi. Burada beni gördün dedi, oturmadın yanıma dedi. Üstad görmedim dedim. Görsem selam verirdim ama yanına oturmazdım dedim.
Evet.
Niye dedi? Ya dedim, biz kabir azabına inanan biriyiz dedim. Şimdi ben yanarken sen de yanarsın. Bari sen yanma. Sen nasıl olsa inanmıyorsun. Bulaşma bana dedim. Ya benim tezimdi mezimdi bir şeyler dedi. Dedim kabirden başka tez yazacak bir şey bulamadın mı dedim.
Yeah. Ya
ulan bir korkumuz kabir kaldı. Ondan da korkuyu kaldırırsan sen sabah namazını nasıl kaldıracaksın insanlar dedim.
Evet.
Durdu. Ya bunu burada konuşmayalım. Gel çay içelim konuşuruz dedi. Ben çay içmiyorum sağ ol dedim. Yani hocam kabir azabı ne uğraşıyorsun, yok diyorsun. Ya var veya yok, girdin de mi geldin?
Girdin de mi geldin?
Velev ki çok zayıf bir haber, velev ki Kur'an buna işaret etmiyor olsun. Ya o korku insanları sabah namazına kaldırıyor.
Evet.
Sabah namazının aktif hale gelmesini sağlıyor. Ne dokunuyorsun ya? Kaldı ki sahih hadisleri reddediyorsun bu arada. Şimdi kabir azabına dokununca o mezhep bu mezhep diye algıladık. Şimdi kabir azabından söz eden peygambere dokunuyor adam.
Evet.
Aleyhissalatü vesselam. Bunun için bize ümmetimizin temel dinamikleri olarak gelen bilginin dokunulmazlığı diye bir kural koymamız lazım üstadım.
Evet.
Yani bu bilgi tartışılamaz bile. Tartışılamaz bile. Yani bana bile siz kabir azabını ispat edelim mi diye sormamalısınız. Ne demek ispat edelim mi? Onunla ilgili hadisleri okuyalım, ayetleri
sonra
okuyalım.
Şöyle bir şey koymak lazım hocam. Yani hangi bilgi o tartışılamaz alanlardaki bilgidir? Yani değil mi? Yani insanımızın önüne, ya şunlar bizim temel direklerimizdir.
Üç bunlar, şey hocam.
Evet.
Bir, Kur'an'ımız.
Evet.
İki, peygamberimiz ve sünneti. Üç, ashab-ı kiramın icma ettiği şeyler.
Evet.
Bunları konuşamayız hocam. Bunları her konuştuğumuz şey tuğla değil sütunlardan birini söker bu evde.
Tuğladan peki orada da hocam ben sorayım, yani siz onu izah edin. Orada genelde yorum üzerinde duruluyor. Yani ben Kur'an'ı tartışmıyorum ki ama Kur'an'daki şu ayeti şöyle anlıyorum. Bunu işte Selefi Salihin gibi anlamıyorum ya da hadisi şöyle anlıyorum vesaire. Ashabı daha belki daha tartışmalı buluyorlar da. Evet.
Ashabın icma ettiği konular diyoruz. İcma ettiği evet. Konuları konuşamayız. Evet. Konuşmamalıyız diyoruz. Şimdi hocam bunu ümmetimin medreselerinden yetişmiş biri yaparsa bunu kabul edelim. Kurtubi de yaptı zaten. Evet. Taberi de yaptı zaten.
Evet,
bunda
evet.
Bir sorun yok.
Evet.
Buradaki sorun kendisi sabah namazına kalkmaya vakit bulamayan birisinin Kur'an'ımı ben böyle düşünüyorum demesini komik buluyorum.
Evet.
Zenginin malını sayan fakire benziyor bu. Ya sana ne, sen sabah namazına kalkmadığın sürece sana ne ya? Sana ne ya?
Bir de bunları acaba daha büyük problem, yani diyelim asgari Kur'an bilgisi olmayan, asgari sünnet bilgisi olmayan insanların önünde tartışmak. Değil mi? Asıl,
evet.
Asıl problem sanki biraz da bu. Yani diyelim bir ulema heyeti içerisinde bu konu tartışılsa, konuşulsa, o zaten yapılmış. Siz de yani Kurtubi yapmış bunu yapıyor. Vesaire.
İlim
ama mi? Şimdi diyelim ki televizyona çıkıyorsunuz. Karşınızda işte o moderatör diye birisi var. Bu konularla hiç alakası yok. Söylediğiniz şeyi anlamıyor. Ama siz ona diyelim ki işte Kur'an'daki bir ayeti tartışıyorsunuz onun huzurunda. İşte peygamberimizi tartışıyorsunuz vesaire. Sizi dinleyen insan bir de. Değil mi hocam? Yani
kim kime konuşuyor?
Kim kime konuşuyor?
Evet.
Yani ve konuştuğunuz kitleler sizden ne anlıyorlar? Yani bilgilenme. Yani eğer mesela söylediğiniz söz birisini bilgilendirmeye yönelikse nasıl bilgilendiriyorsunuz? Değil mi? Yani asıl problem
şunu sormamız gerekmiyor mu üstadım? Biz sizinle bir saat burada bir konu konuşuyoruz.
Evet.
A konusunu konuşuyoruz.
Evet.
Biz sizinle bu odadan çıkınca oturuyoruz. Şunu iyi dedik, bunu dedik, bu anlaşılmıştır. Değerlendiriyoruz.
Tabii, tabii, evet.
Şimdi bir Müslüman eğer samimi bir şekilde Allah için yapıyorsa, yani evet. Basamak olarak dinin bilgilerini kullanıp şöhret kazanmak istiyorsa zaten onu konuşmuyoruz.
Samimi diyorsunuz, Allah için diyorsunuz. Bunlar yani, çok önemli kriterler.
Derdi bu ise bu insanın. Evet. Şu soruyu sorması gerekmiyor mu? Ben bugün televizyonda bir saat Ebu Hanife'nin üzerinde saldırdım.
Evet.
Ebu Hanife'yi çökerttim. Çöktü artık evet. Ebu Hanife. Ne oldu şimdi?
Ne oldu? Dinim ne kazandı?
Kim kazandı?
Kim kazandı?
Kim?
Allah benden razı oldu
yani
mu?
Yani bundan Batı emperyalizmi mi kazandı? Türkiye'nin laik kesimi mi kazandı? İnsanların takvası mı arttı? Ebu Hanife çökünce rahmetullahi aleyh insanlar daha çok mu sabah namazına gidiyorlar?
Evet, evet.
Daha çok mu zekat verilecek bu sene?
Evet.
Malik bin Enes'i yerle bir ettin, çürüttün. Malik bin Enes diye biri kalmadı.
Evet.
Yani insanlar bu sene daha çok mu hac yapacaklar?
Evet.
Yoksa onların varlığıyla mı hac yapıyorlardı? Beni ilgilendirmez. Ben gerçeği söyleyeyim diyorsan, seninki ilim değil fitne o zaman.
Niyet nedir hocam? Yani oradan isterseniz ona da hani niyet okumak falan demeyelim ama yani bir niyeti vardır bu işin.
Ben
yani,
samimiyetten.
Yani diyelim İmam-ı Azam'ı Ebu Hanife'yi çökertmenin aradan şu kadar sene geçtikten sonra ne amaçlanmış olabilir?
Şimdi ben Ebu Hanife ile aramızda hocam 1300 sene var.
Allahu Ekber.
1300
sene.
1300 sene. Ebu Hanife'ye göre ruku yapmış, secde yapmış. Yani Ebu Hanife'nin tariflerine göre.
Evet.
Ruku yapmış, secde yapmış, namaz kılan, hac yapan, evlilik yapmış, boşama yapmış. Şu anda 500 milyondan fazla Müslüman var hocam. Şu anda bu sene.
Tabii şu anda bile.
Şu anda. Bu rakam 1300 senedir, Allah bilir 50 milyardır belki.
Tabii.
50 milyar. Çünkü Abbasi devletinin mezhebiydi.
Tabii.
Yani ben 50 milyar cehennemlik yapmakla ne elde edeceğim?
Evet.
Bu soru beni delirtiyor hocam ya. Bunu düşünmeye bile evet. Hafsalam kaldırmıyor biliyor musunuz?
Evet.
Şimdi İmam Buhari ile aramızda 1280 sene var diyelim.
Evet.
Ümmeti Muhammed denen kitle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye demiş. Belki 50 milyar insan İmam Buhari'deki rivayetlerle, hadislerle Allah dedi, peygamber dedi, cihad etti. İstanbul fethedildi hocam.
Ya, evet.
Yani Ahmet bin Hanbel'deki, Müsned'deki bir hadis yüzünden Sultan Fatih'i babası İstanbul'un fethine hazırladı.
Evet.
Sen Bizans'tan yana mısın ki Ahmet bin Hanbel'i çökertiyorsun şimdi?
Evet.
Yani Bizans'ın hesabını mı soruyorsun? Yani Endülüs'ü fethettiren o hadislerdir. Afrika'yı fethettiren... Yani bunu olsa olsa ümmeti Muhammed'in geçmişiyle hesabı olan bir mantık yapar.
Allah Allah, evet.
Yani Haçlılar yapabilir. Elimizden aldığınız imparatorluğu. İran'ın ateşperest dönemine ait duyguları olanlar yapabilir bak.
Allah
uğraşabilirler. Allah. Bu topraklara geldiniz, ocağımız söndü bizim. Hakikaten ateşleri söndü.
Ateşleri söndü.
Ocakları
evet.
söndü.
Evet.
Yani... Ümmetim,
Mecusi ateşi.
Ben şunu bir hoca kardeş, hoca diyeceğim de efendi diyemeyeceğim. Dedim ki kardeşim, kabul ettik İmam Buhari boş uyduruk şeylerle bizi karşılaştı. Maazallah, yani bunu sanal olarak söylemek bile diş çürüğü gibi bir laf.
Evet,
ama
evet.
dedik diyelim böyle. Ve bugünden itibaren de Buhari'siz bir döneme geldik. Elhamdülillah cici İslam geldi. Bundan önceki senin dedelerin filan hepsi cehennem kütükleri. Hoşuna mı gidecek senin?
Ya.
Biz bir kişi kurtarmak için mi varız bu dünyada? Yoksa... Cehennem kalabalıklaştıkça mutlu olan şeytan mıyız, iblis miyiz?
Allah Allah. Evet, evet.
Ya,
evet. Müthiş ya.
%1 bile kurtulma ihtimali varsa bir insanın, nedir akide ölçümü? %1 mümin olma ihtimali varsa onu mümin say ya. Allah'ın mağfireti, rahmeti geçmedi mi azabını? Kaldı ki bu ümmet o cepheden bu cepheye o kitaplar sayesinde koştu.
Evet.
Bir hadis, yani cennet kılıçların gölgesi altındadır hadisi için milyonlarca insan kılıç verdiler bu kafalara ya. Bu kadar büyük bir kaynağı çürütmenin anlamı dostça olamaz diye düşünüyorum.
Evet.
Yani bunu dostça kabul etmek de dostça değil.
Evet.
Burada bir sıkıntı var, bilimsellik.
Evet.
Bilim buysa lanet olsun o bilime hocam. Benim ümmetimin geçmişini cehenneme sürüklemek. Gelenekçi, görenekçi, örfçü, böyle yani yöreselliklerden kaynaklanmış bir din sahibi olduğunu düşünmek yanlış.
Öyle suçlamalarla.
Ya evet. Benim ümmetim bu kadar basit bir ümmet mi ya? Bu ümmet bu kadar basitlik üzerine ittifak edebilir mi ya? Bu evet Buhari Kur'an değil. Müslim Kur'an değil. Zaten böyle bir iddiası olan hiç olmadı bu dünyada.
Olmadı tabii.
Ama Kur'an'dan sonra bir.
Evet.
Kur'an'dan sonra iki, Kur'an'dan sonra üç diye sayıyoruz biz kitabını. Yani 7 tane kitap diyoruz. Bir Kur'an, 2 Buhari, 3 işte 7 İbn-i Mace diyoruz.
Evet,
evet. Haşa Kur'an'ın gölgesine girecek bir şey yok zaten. Evet. Ama bunlarsız da Kur'an anlaşılmıyor. Burada hocam şöyle bir şey düşününüz. Ben bir insana sana işkence yapmayacağım, dövmeyeceğim ama kış günü gömleğini çıkar sokakta dur diyorum.
Evet.
Yani insana dokunmak yok, gömleğini alıyorum. Kur'an-ı Kerim'i hadissiz, peygambersiz bırakmak 50 sene sonra da Kur'an'ı inkar etmektir. Bugün Peygamber aleyhisselam Kur'an getiriyor, Kur'an'ın yorumlarını getiriyor. Bu yorumları reddediyorsun, yorumların yerine kendin oturuyorsun. Buradaki niyetleri
evet,
nedir
evet,
soruyorsunuz
evet.
hocam.
Evet.
Bence kendilerine yer açmak istiyor bunlar. İtirazsız sözler söyleyen bir yer açıyorlar.
Yer açıyorlar. Ne olacak hocam? Yani
nefis
yer
tatmini.
Açınca,
nefisler tatmini
yani, ama yani...
Şimdi, para hırsı yerini bulacak.
Yani
kameraların önünde konuşacak.
Evet.
Yani bu bir kirlilik var ya biraz önce dedik
evet.
ya. Kirlilik cahilliğinden fena bu işin.
Evet.
Fiilen öyle hocam.
Bunlar acaba mesela Resulullah Efendimizin hani o manevi şahsiyetinin yaralanabileceğini bunlarla, bu tarz davranışlarla hiç akıllarına getirmiyorlar mı? Yani o bizim içimizde bir şeydir hocam, böyle muazzez bir
o biziz hocam.
Biziz yani, nasıl şey yapıyor bunu yani? Bir dışarıya koymak lazım yani.
Hocam bir defa çok hunharca bir itham belki gelecek ama tarihseldir derken de onlar bunu kastediyorlardı 30 sene önce. Biz onu da anlamamıştık ne dediklerini.
Allah Allah.
Yani bitti. Kullanma tarihi bitti gibi bakıyorlar.
Evet.
Evet, itikad olarak peygamberimiz ama onun konuşacağı dönem bitti gibi görüyorlar hocam. Bu imanla ilgili değil çok fazla.
Evet.
Bunun ben burada
yani bunların bu sözlerinin
akıbeti çok tehlikeli. Evet, çok evet. Tehlikeli. Hocam peygamberim çocuklar bile peygamberimi konu. İmam Hatip'e yeni başlamış bir çocuk daha tecvid nedir, ihfa nedir bilmeyen bir çocuk bile Peygamber Aleyhisselam Efendimizin makamı ile ilgili konuşuyorsa biz bu camilerde niye namaz kılıyoruz?
Allah Allah.
10 yaşında, 15 yaşında çocuklar nasıl cüret ederler ashab-ı kiramı konuşmaya ya?
Oralarda var mı dersiniz hocam?
İmam Hatip liselerinde.
Evet.
Hocam orada derslere giren bu anlayıştaki insanlar çocuklar hür düşünüyoruz. Allah'la aramıza kimseyi sokmayalım diye başlıyorlar söze. Allah'la aramıza kimseyi sokmayalım derken ilk peygamberi çıkarıyor. Hani o asas onun derdi Buhari değil.
Evet.
Bu vahim bir durum. Bu yani beslenirken kendimizi kesmemiz gibi bir şey yani. Bu hürriyet geldi bize. Müslümanlar hür kaldılar. İşte eskiden 163. maddemiz vardı. Laiklik tehdidi diye konuşamazdık. Kalktı her şey. İlk doğradığımızda kendi yavrumuz olacak gibi bir anlayışa doğru gidiyoruz. Burada hocam ben hep tefekkür ediyorum. Mesela arkadaşlar olarak bir araya geliyoruz. Hocalar, arkadaşlar. Üçüncü soru bu oluyor muhakkak. Suriye'yi bitirdik mi gündem buna geliyor.
Buna geliyor.
Ya da Suriye bitmeyeceğini anlıyoruz. Bari buna gelelim diye düşünüyoruz. Benim hocam
kanaatim... Ne konuşuyorsunuz orada hocam? Yani hocalar olarak.
Sinirleniyoruz hocam. Sinirleniyoruz. Ve ben genelde
yani
şunu...
Yani çare düşünüyorsunuz.
Şunu söylüyorum genelde. Oturup bunu konuşacak yerde hepimiz birer ders yapalım Buhari'den diyorum.
Evet.
Soba yakalım.
Evet.
Öbür türlü soğuğa lanet etmekle soğuk gitmiyor.
Gitmiyor.
Yani evet. Kampanyalar yapalım. Mesela bu yılı Buhari yılı yapalım.
Evet.
Yani sahiplenelim Buhari'yi. Müslim'i sahiplenelim. Mesela Riyad-ı Salih'in dersi biz yapıyoruz. Diyelim 3 yapıyorsak 5 yapalım.
Evet.
Nevevi'nin ismini yaşatalım. Bir beşer olarak Nevevi ve Buhari yaşamalı içimizde. Put olarak değil şüphesiz.
Elbette.
İlah gibi değil. Bir beşer olarak, alimlerden bir alim olarak. Benim şahsi kanaatim hocam bu sürece kitaba çok düşmüş, avamı tenvir etme vazifesini ihmal etmiş ulemamız yüzünden bu hale geldik.
Evet.
Çünkü yakın zamanda bir vilayetteydim. Orada bir ilahiyatta konferansım oldu. Orada tabii çocuklar hemen hocam bizim böyle sorunlarımız var. Hocalar şuna sataşıyor, buna sataşıyorlar filan diye ricada bulundular. Bu konulara temas et diye. Ben sipariş konu konuşmuyorum gittiğimde.
Evet,
bunun
evet.
Girmenin bir manası yok. Orada sadece kışkırtmış olurum onları diye düşündüm. Mesela gittim orada arşın gölgesindeki genç olun dedim.
Hmm.
Onlar da gidip ehli sünnete sahip çıkın filan dememi bekliyorlardı ya. Sonra çıkınca beni hocam biz bunu beklemiyorduk filan dediler. Kardeşim arşın gölgesine Buhari koşturuyor seni zaten. Sen onu anladın mı? Fiilen Buhari'nin adamı oldun. Niye isim verip kavgayı kızıştırayım ki bir işe yaramayacak? Şu çok dikkatimi çekti hocam. Dedim ki böyle bir çay içiriyorlar bana. Dedim gençler hiç mi dedim ya Allah peygamber savunacak hocanız yok dedim. Var hocam dedi ya. Var onlar da var. Çok muhteşem ilmi olan hocalarımız da var. Ama dedim ne amması?
Konuşmuyorlar.
Çok dikkat ediniz hocam. Hocam dedi bizim dediğimiz o hocaların yanına yanaşmak için bir defa notun iyi olacak. Ondan sonra elinde kitap filan görecek. Ha deyip hem yazıyor hem seni dinliyor olacak dedi. Ama şu bir isim verdi onlar. O isim hocam dedi 50 kişilik ders dinleyen bir sınıfta. Çocuklar çok yoruldunuz ya. Kantinciye söyleyin 50 tane çay getirsin diyor dedi.
Evet.
Hocam dedi ben bile içiyorum adamın çayımı hoşuma gidiyor dedi.
Evet.
Ondan sonra çocuklar bir sıkıntınız olursa gece de arayabilirsiniz diyor. Hı. Nasıl olsa gece kimse aramayacak adamı.
Evet. Ya hocam, İnsan ilişkileri.
Manevi bir baba gibi hissediyorum. Adam merhamet eliyle bana şey yapıyor. Aristokratları merak etmeyin siz onlar diyor. Öbürlerine aristokrat diyor. Yani
evet,
aristokratik bir ismi oturtuyor. Yerini de buluyor o isim.
Evet.
Evet bir alemin vakti olmaz fazla meşgul olmuyor ama en azından nezaketen çocuklar. Keşke vaktim olsa da sizinle bir çay içsem de bari sende.
Evet.
Bizimkiler hep minareden bakıyor insanlara. Onlar da gidip çay kahvesinde çay içiyorlar. Yani oturup kahvehanede çay içiyorlar onlarla. Nasılsa derdi yok, ibadet derdi yok. Belki sabah namazında kalkma derdi yok. Bizi ilgilendirmiyor ama. Her halükarda insan Abdülihsan hocam. Abi, iyiliğin evet, kölesi evet. Yani. İnsan iyiliğin kölesi oluyor.
Evet.
Dolayısıyla yani bir hoca efendilerimizin, bu ümmetin yükünü taşıyan büyük insanların, tamam dertleri büyük, Allah ömürlerine bereket versin, ama bu işi bana bırakmamaları lazımdı. Mesela bize kalmamalıydı bu iş. Onların merhamet kanatları altında وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ diyor Allah-u Teala. Yani evet. Merhamet kanatlarını indir müminlere.
Evet.
Ya bu ne acayip bir şeydir. Kafirlere وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ
evet.
Katı davran onlara. وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ yani müminlere kanatlarını indir. Allah-u Teala'nın ifadesi bu. Bizim ulemamız yanına ulaşılamaz, soru sorarsan kitaplarda var bu, ilmihale bak gibi böyle evet, evet. Haşin cevaplar veren adamlar olunca gönüllere hitap edenler çekiyor hocam.
Evet doğru.
Yani haram
doğru.
Tatlı çünkü.
Evet.
Haram tatlı.
Hocam aslında problemi yani en net manasıyla ortaya koydunuz, Allah razı olsun. Şöyle diyorum, yani size geldi bu tür bir takım görüşlerin kendisine ulaştığı bir genç. Kafası karışık olduğuna dair sorular sordu. Hassasiyetleri de var ya, içinden bir şeyler kopup gittiğini de hissediyor. Yani hocam bana bir yol gösterin dedi. Ya ben nereden başlayayım İslami bilgilenmeye? Bunu istiyorum candan dedi.
Hocam son bir hafta içinde
evet.
Bu soruya en az 50 defa cevap
işte. Onun için getiriyoruz burada da
biraz
radyoda.
Biraz İlahiyat Fakültesindeki talebe kardeşlerimiz çok muhtaç hocam.
Allahu Ekber. Yani
onlar çok muhtaç.
Evet.
Dün de burada İlahiyat Fakültesindeydim. Çıkamıyorum fakülteden hocam. Evet. Salondan çıkamıyorum. Özel sorular hep bunlar. Hocam ben ne yapacağım? Kafam bunaldı. Hocam ne yapacağım? Hocam ne yapacağım? Şimdi hocam burada bir hakikat var. Kitaptan, dergiden yani yazıdan almak pirinç alıp bakkaldan pilav yapıp yemek gibidir. Vakit evet. Alır. O tuzunu biberini ayarlamak da zor onun.
Evet.
Bu sebeple acil donanımı direkt insandan almak lazım.
Evet.
Bunu bir nokta olarak koyalım.
Evet. Yani, o zaman o doğru insanı bulmak.
Ha, insan eksenli bilgi ama kitapsız kalsın anlamında değil bu. Çünkü hazır pilavı yiyip ondan sonra pirinç alıp pilav yapmak mümkün ama açlığı gidermek için önce hazır yemek lazım.
Evet.
Paket yani konserve gibi. Bu sebeple İlahiyat Fakültesinden, İmam Hatip Lisesinden veya herhangi bir yerde.
Herhangi bir yerde. Hocam yani dışarıda.
Bu hissiyat ilahiyatta daha çok ama hocam.
Evet olabilir ama yani genelde bence yani insanlar şimdi sosyal medya var yani her yerden her bilgi ulaşıyor yani.
İnsan kanalıyla birinci elden bilgi almak, buna biz mürşit ihtiyacı diyelim.
Evet.
Bir mürşit ihtiyacımız var bizim. Kütüphaneden önce hoca efendi, mürşit lazım. Kütüphane olmasa da olur.
Yani o nasıl bir mürşit diye sorarım.
Nasıl mürşide
ben.
Geleceğiz ama önce bunu oturtmak istiyorum. Yani evet. Bu çok önemli hocam. Çünkü ben bir kitap yazıyorum diyelim, 300 sayfalık bu kitap. Bu 300 sayfalık kitabın olduğu gibi etki edeceğini kabul etsen bile bir haftadır o işe intikali.
Doğru evet.
Ama ben 5 tane hanım kız gelip ne yapacağız hocam sorduklarında 10 dakika sürüyor cevabım. 10 dakika sonra minnetler ederek, teşekkür ederek ayrılıyorlar. Bundan sonra öyleyiz hocam diyor.
Evet.
Onun bir hafta harcamaya vakti yok aslında.
Doğru. Açlığı.
Evet. Açlık şiddetli. Öbür tarafın saldırısı çok yoğun. Her gün yeni bir fitneyle geliyor.
Evet,
her gün yeni bir fitneyle geliyor. Her gün daha cazip bir fitne üretiyor. Yani geçen gün bir insan, insan diyeceğim ama insanlık yerini bulmuyor herhalde. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir ayet zikrediyor. Hocam ayetin rakamını versen belki insanlar şüphe edip bu ayete bakacaklar. O bile suç yani, şüphe etmesi bile suç. Bu ayette dizin bozukluğu var diyor.
Allah Allah.
Dizin bozukluğu ne demek hocam bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. Dizin bozukluğu var diyor.
Allah.
Ve bunu internetten bana yazıyor. Yardım eder misiniz diyor. Yani ben bunu anlayamadığım sözünü yakıştırmıyor kendine.
Evet, evet.
O her şeyi anlıyor. Ayette dizin bozukluğu.
Ona karar vermiş.
gibi. Hı hı. Yani şimdi burada acilen düzeltmemiz gerekiyor. Hoca efendiler, alimlerimiz, mürşitli konumunda olacak şeyh efendilerimiz Allah'tan korkmalı, kitap yazmayı bırakmalıdırlar hocam. Kitap döneminde değiliz.
Konuşma dönemi.
İnsanlarla sıcak temas kurma dönemindeyiz hocam. Konferans bile yetmiyor. Yani benim konferansım 58 dakika sürüyor. 3 saatte çıkamıyorum gittiğim yerden. Bireysel ihtiyaç. Yani tıpkı insanların mürşit bulup Kastamonu'da, Samsun'da bir yerde gidip dizinin dibinde haftada bir gün ya da köyden geliyorsa ayda bir gidip bir cuma akşamı 2 saat onun dizinin dibinde nasihat dinleyip bir ay dindar yaşadığı gibi, böyle ilaç takviyesi yaptığı gibi, o döneme, yani şu Anadolu'yu ve Balkanları adım adım dolaşan tekke erbabı var ya hocam.
Evet.
Yani bu işte mollalar diyelim, hı hı, yahut da işte yeni mürit olmuş tekke erbabı şeyhler, o döneme dönülmesi lazım. İnsanların gözlerine bakarak, gözlerimiz birbirine konuştuğu dönemde ancak gönüllere hitap edebiliriz.
Evet,
yazılar, yazılar çok lüks kalıyor hocam.
Evet.
Zaten yazının başından dibine kadar okuyacak mecali yok kimsenin. Televizyona bakıyor, telefonu çalıyor o arada. Kimse kitap da okuyamıyor. Ama şunu gördüm hocam. Yani binlerce gençle buluşuyorum. Çok da mutlu oluyorum elhamdülillah. 2 dakika dinledikten sonra hocam rengi değişiyor çocuğun. Şimdi ne yapayım, evet, diyor. Buna ben şahım. Bu ümmet ölmüş bir ümmet değil hocam. Bakir bir ümmetiz hala. Çok fazla toz toprak oluştu insanların gönül kafesinde. Üfleyip onu uçurdun mu ve ümmetin yaralı konularından da konuşmadın mı? Filancaya gel, filancaya git. İşte o ehli sünnet değil, bu gibi konulara girmedin. Ana konu Allah'ı, cenneti konuştun mu kimse itiraz etmiyor hocam.
Evet.
Ben şahidim. Mesela benim konuşmalarımda soru olmuyor genelde. Siz zorluyorsunuz, soru çıkarıyorsunuz burada. Neden soru olmuyor diye bir ilahiyat fakültesinin konferansında ben soru soracaktım, niye soramadım size dedi. Yavrum dedim, birincisi ben sorulu bir şey konuşmuyorum.
Evet.
Ana hayatı konuşuyorum, dini konuşuyorum, ayrıntılara girmiyorum. Sen Allah yoktur mu diyeceksin bana, ne soracaksın ki?
Evet.
Ya da çanak soru soracaksın, yani alay etmek için ya da tuzağa düşürmek için soracaksın. Hoca efendilerimizin gençlere ulaşması lazım hocam. Bu internetle bile olmuyor. Çünkü senin mesajınla beraber sosyal medyadan 50 tane daha mesaj gidiyor ona.
Evet.
Ya çok vahim bir durum var. Bu mesuliyet taşıyan, kıyamet günü ilminin zekatından sorulacak olanlar, yazdıkları kitaplarından sorulacak olanlar, bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye intisap edip ondan bir tür vekalet, hilafet alanlar evde oturamaz hocam. Evde mürit bekleme zamanımız değil artık. Gidip kahvehanelere mi gideceğiz, camilere mi gideceğiz? Nereye gidip insanlarla göz göze gelmemiz gerekiyor. Gönül gönüle girmemiz gerekiyor. Ve çok önemlisi, biz 1 milyon insan kurtarmak diye bir sevdaya girmeyeceğiz. 950 sene 10 kişi için uğraşacağız. Sayıyı Allah'a bırakacağız, çalışmayı biz yapacağız.
Evet.
Yani Allah sayıyı Allah saysın.
Hocam yani şimdi hoca ve mürşit tarafını anlattınız. Bir de ben talip olan, yani genç insan, yani kafası karıştı diyelim ki. Yani o nasıl hareket edecek? Ya duyduğuna inanacak mı mesela? Ya işte bir adam adının başında profesör var. Ya işte hafız mesela.
Yazar.
Yazar. Televizyonu iyi
var.
Hafız.
Televizyonu
yani,
var.
Televizyonu var mesela. Şimdi bu konuşuyor. Hoca diye de şöhret yapmış olarak konuşuyor. Ve genç dinliyor. Size de geliyor değil mi? Yani
artanı bize de geliyor.
Hayır şöyle, yani soru sormak için
geliyor tabii.
Size geliyor hocam diyor. Yani ne yapmalı genç? Mesela ilk duyduğuna inanmalı mı? Yani bu noktada gence düşen sorumluluk ne? Nasıl bir kapı çalmalı?
Yalancı,
neyi aramalı?
Yalancı peygamberlerle nasıl imtihan oldu insanlar hocam?
Evet.
Aynısı.
Aynısı.
Yalancı evet. peygamberlerle. Yani şimdiki pozisyon da yalancı peygamber pozisyonudur. Yani evet. Ashab-ı kiramın döneminde yalancı peygamberler çıktı.
Evet.
Yani ben, bana ne, bu da peygamberim dedi diyebildi mi kimse? Diyebilecek mi kıyamet günü? Belli bir tahkik mecburiyeti var. Bu nasıl olacak? Bir, bu adam konuşuyor.
Evet.
Eşinden vesairesinden aile dünyası nasıl? İffetli bir adam mı?
Evet.
Konuşuyor ama iffeti nasıl biri? Bir. İki, ekonomiyle bağlantısı ne bu adamın? Beni cennete çağırıyor, kendi villa yapıyor.
Evet.
İki, üç, sabah namazında buluşmamız gerekiyor bu adamla. Evet. Yatsı namazında buluşmamız gerekiyor. Hikmet ilahi bu iş sabah ve yatsılara gelemiyor. Çok yorgun. Gençlere hizmet ettiği için sabaha kalkamıyor.
Evet.
Yani test etme yeteneğimiz var. Dört, bunun benden menfaati var mı? Bizim vakfa katıl mı diyor. Bizim dergi satılsın mı düşünüyor. Benim kitabımı al mı diyor. Ne istiyor benden?
Evet.
Mesajını veriyor. Beni Allah'la baş başa mı bırakıyor? Dikkat ederseniz o kişinin samimiyetine yönelik testler bunlar.
Doğru, evet.
Eğer bu testlerden geçmemiş birisini dinliyorsa, yalancı peygambere aldanmak hiç kimsenin özür ileri sürebileceği bir nokta değildir. Bu bile bile düştü o tuzağa.
Evet.
Yani sahte markaya yanaştı bu. Kıyamet günü bu marka sahteymiş diye bir özür beyan edemeyecek.
Şeyden de hocam, bilginin sıhhati, kendisine verilen mesajın sıhhatini sorgulayabileceği bir şey verebilir miyiz hocam?
Bunu yapabildikten sonra kendisi alim olur zaten.
Evet.
Ama şu mantığı düşünmesi lazım. 1300 senedir ümmet bu noktada geliyor da,
evet,
bir akıllı sen mi çıktın?
Evet.
Bunu soramayanın cehenneme adaylığı varmış, ne yapayım ben?
Evet.
Yani 1300 senelik, 1400 senelik birikimi batıl ve kör bir birikim saymak insaflı mı ki ben 1300 senedir bu Muhammed ümmeti yanılıyormuş, geldim ben düzeltiyorum diyorsun? Biraz da bunu düşünsün insanlar. Sahte dolara kimse kanmıyor. Sahte hocaya niye kanıyorlar? Evet. Test edebileceği şeyler belli. Ümmetin 1300 senesini nasıl görüyor? Kendinden başka büyük kalmamış bir o mu kalmış?
Evet.
İki, bunun parayla ilişkisine, şöhretle ilişkisine. Üç, sen koca Allah dostu bir adamsın, hala jilet vuruyorsun yüzüne kardeşim ya. Bari sakal bırak.
Evet.
En azından yani. Sakal belki farz değil onun için ama ya bir sakal görelim yüzünde de biraz Müslümanlık. Öbür türlü mübarek adam, bizi cennete çağırıyorsun, sen 8 yemeğin bulunduğu bir sofraya oturuyorsun ama.
Evet.
Hizmetçilerinle yaşıyorsun. Yani test edebileceği çok şey var insanın. Esasen akıl çabuk aldanır ama gönüller kolay aldanmaz hocam.
Evet.
Ama insanlar takım tutar gibi hoca tutma düzeyinde bakıyorlarsa din bu değil zaten.
Evet.
Bu din değil. Buna da yapacak hiçbir şey yok.
Evet.
Allah cehennem içinde belli kullarını yaratmış o zaman deyip teselli bulacağız.
Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Yani bu konu daha konuşulacak bir konu inşallah.
İnşallah.
Belki önümüzdeki sohbetlerde, yani İslami bilgilenme yolunda başka bazı tavsiyeleriniz de olur inşallah. Ama çok hayati bir meseleyi konuştuk. Allah razı olsun.
Amin.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Haftaya yeniden buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.